Every hour you undress it, every eye on the finish line. Merhaba, ben Erdi Özağa. Bu videomuzda Intel'in henüz piyasaya çıkarmadığı 4. nesil Core işlemci ailesine ya da yaygın olarak bilinen ismiyle Haswell Core adlı yeni nesil işlemcilere yakından bakacağız. Aynı zamanda ailenin en hızlı işlemci modellerinden bir tanesi olan Core i5-4670K'nın ön incelemesini gerçekleştireceğiz. Şimdi isterseniz videomuza Core i5-4670K'nın teknik detaylarıyla devam edelim. Core i5-4670K 4 çekirdekli bir tasarıma sahip, 22 nanometre üretim teknolojisiyle hazırlanan bu işlemci hyperthreading desteği sunmadığı için her çekirdek için 1 izlek, yani toplamda 4 izlek desteği sunduğunu söyleyebiliriz. Standart olarak 3400 MHz'de çalışan işlemci, turbo boost özelliği devreye girdiğinde ise çekirdek çalışma frekansını 3800 MHz'e kadar çıkartabiliyor. 4x256 kilobitlik seviye 2 bellek kapasitesine ve 6 MB büyüklüğünde seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, aynı zamanda GT2 olarak da bilinen HC4600 entegre grafik birimine sahip. LGA1150 soket yapısında olan Core i5-4670K'nın ısıl güç tasarımı ise 84 Watt olarak açıklandı. Intel'in TikTok adını verdiği iş geliştirme modelinden daha önceki pek çok videomuzda ve haberimizde bahsetmiş, detaylarını sizlerle paylaşmıştık. Çok kısaca hatırlamak gerekirse TikTok 2 yıllık döngüler halinde 2 aşamadan oluşuyordu. Birinci aşamada fabrikasyon süreci, yani üretim teknolojisi gelişiyor. İkinci aşamada ise mikro işlemci mimarisi yenileniyordu. Elimde tuttuğum Core i5-4670K'nın temsil etmekte olduğu Haswell jenerasyonu işin tak kısmına denk gelmekte. Yani mikro işlemci tasarımının güncellendiği kısmı göstermekte bizlere. Haswell mimarisinin detaylarına biraz daha yakından bakacak olursak eğer, burada Intel'in farklı bilgisayar kategorileri için önemli güncellemeler yaptığını söyleyebiliriz. Kuşkusuz buradaki en büyük hedef tablet ve dizüstü bilgisayar, hatta ultrabook pazarının olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yeni bir mikro işlemci tasarımından söz ettiğimiz için performans, güç tüketimi, enerji verimliliği ve grafik tarafında önemli güncellemeler var. Şimdi kısaca bunlardan bahsedelim isterseniz. Haswell mimarisinde pek çok kişinin performans beklentisini karşılayabilecek asıl detaylar aslında mimariye eklenen yeni nesil komut setleri olarak gösterilebilir. Örneğin Advanced Vector Extensions adı verilen komut setleri artık ikinci jenerasyon ile birlikte Haswell'de karşımıza çıkıyor. Tabii ki şimdi komut setlerinin detaylarına girebiliriz, ancak burada komut setinin bize fayda sağlayabilmesi adına yazılımların mutlaka ve mutlaka bu komut setlerini kullanması gerekiyor. Yani AVX olarak kısaltabileceğimiz bu komut setlerinden faydalanmak için Haswell tabanlı işlemciler piyasaya çıktıktan sonra bir süre daha beklememiz gerekecek. Çünkü yazılım tarafında uygulama geliştiricilerin yeni komut setlerine adapte olması belli zamanları gerektirmekte, belli bir zaman sürecini kapsamakta. Bu bağlamda komut setleri açısından Haswell'de altını çizebileceğimiz ikinci nokta ise FMA3 komut setlerine destek geliyor olması. Bu jenerasyona kadar bu komut seti, yani FMA3, sadece AMD tabanlı işlemciler tarafından desteklenen bir özellikti. Artık Haswell'le birlikte Intel tarafından da desteklenmeye başladı. Desteklenen uygulamalar tarafında Haswell'le birlikte performansla özellikle multimedya ve tam sayı işlemlerinin geliştirilmesi, hızlandırılması noktasında Haswell'in daha önceki Intel tabanlı işlemcilere kıyasla daha hızlı olacağına, daha yüksek performans vereceğine tanık olacağız. Tabii ki komut setleri Haswell tarafında Intel'in bizlere sunacağı tek yenilik değil. Bununla birlikte işlemcinin tamamında ciddi geliştirmeler olduğunu söyleyebiliriz. Haswell tabanlı işlemciler Intel adına artık daha fazla SoC dediğimiz Yongada sistem formunu temsil etmekte. Örneğin bu jenerasyona kadar Intel tarafında anakartlarda görmeye alışık olduğumuz voltaj regülatörleri de artık işlemcinin içerisine dahil edilmiş durumda. Yani mobil işlemcilerde, ARM tabanlı mobil işlemcilerde olduğu üzere artık daha sonraki nesiller için Haswell içinde bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz. Intel Haswell ile birlikte daha fazla Yongada sistem formunda işlemcileri piyasaya sürmeye başlayacak. Bununla birlikte tabii ki çift kanal bellek kontrolcüsü, entegre PCI Express kontrolcüsü gibi SandBridge ve iBridge tabanlı işlemcilerde gördüğümüz pek çok yenilik de Haswell'de yine karşımıza çıkıyor. Tabii ki bellek kontrolcüsünde geliştirmeler var, artık DDR3600 MHz standart destek verilen hız olmuş durumda Haswell'le birlikte işlemcilerde. Aynı zamanda tabii ki entegre özelliklerin en büyük yeniliklerinden bir tanesi de grafik tarafında karşımıza çıkıyor. Intel'in belki de Haswell tabanlı yeni nesil mikro işlemci tasarımında en ciddi yatırımı yaptığı alan grafik performansı ya da grafik birimi olarak gösterilebilir. Daha önceki jenerasyonlarda hem SandBridge'de hem de iBridge'de Intel GT1 ve GT2 olmak üzere iki farklı grafik birimi kullanıyordu. Haswell ile birlikte GT1, GT2 ve GT3 olmak üzere 3 farklı grafik birimi var. Burada yine GT1 ve GT2 hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlarda göreceğiz. Ancak GT3 dediğimiz en yüksek performanslı Intel'in grafik birimini belli sistemlerde görebileceğiz. Çünkü bu aslında opsiyonel bir grafik birimi olarak da gösterilebilir. Intel'in değiştirilemez işlemci soketine sahip bazı özel anakartlarda ve bazı ultrabooklarda kullanmayı planladığı bu grafik birimi aynı zamanda dahili bir bellek kapasitesine sahip olduğu için GT1 ve GT2'ye kıyasla çok daha yüksek performans sunabilecek. Hatta Intel'in kendi açıklamalarına göre bu grafik birimi Nvidia'nın GeForce GT 640 Mobile grafik birimi ya da AMD'nin eşdeğer mobil grafik birimiyle benzer performans sunabilecek. Hatta daha yüksek performans sonuçlarına da imza atabilecek. Biz masaüstü sistemler için en hızlı entegre grafik birimi olan GT2'ye ya da piyasaya çıkacak pazarlama ismiyle HD 4600'e biraz daha yakından bakacak olursak eğer, IO1 iç tabanlı en hızlı grafik birimi olan GT2'de 16 adet uygulama işlemcisi varken GT2'nin Haswell tabanlı karşılığında ise artık 20 adet işlem birimine sahip olduğunu görmekteyiz. Yani grafik biriminin mikro işlemci tasarımı, mimari yapısı değişmese bile sadece uygulama birimlerinin sayısı arttığı için oradan gelen kas gücüyle birlikte zaten daha yüksek grafik performansı sunacağını tahmin edebiliyorduk Haswell tabanlı yeni nesil grafik birimi GT2'nin. Bununla birlikte tabii ki saf donanım gücü değil, aynı zamanda API dediğimiz uygulama birimlerine destek tarafında da geliştirmeler var. GT2 artık RTX 11.1 OpenGL 4.0 ya da OpenCL tarafında en güncel uygulama ara birimlerine destek sunabilmekte. Bu sayede artık tüm modern uygulamalar ve oyunlar gücünün yettiği kadarı itibariyle HD 4600'de ve Haswell tabanlı diğer işlemcilerde de çalışabilecek. Bununla birlikte tabii ki enerji kontrolüne yönelik, güç tüketiminin azaltılmasına yönelik de pek çok unsur yine Haswell ile birlikte karşımıza çıkıyor. Ancak burada bazılarınızın aklına Haswell tabanlı Core i5-4670K'nın şu anki muadili olan Core i5-3570K ile kıyaslandığı zaman güç tüketiminin neden arttığı yönünde bazı soru işaretleri de gelebilir. Az önce de dediğimiz gibi Haswell tabanlı işlemcilerin içerisinde artık daha fazla komponent var. Aynı zamanda artık daha güçlü bir grafik birimi olduğu için ister istemez işlemcinin doğal güç tüketimi ya da ısıl tasarım gücü de biraz daha yukarıya çıkmış durumda. Tabii ki bu işlemci yani Core i5-4670K K serisi bir işlemci olduğu için aynı zamanda çarpan kilidi de açık. Yani hız aşırma yapmak istiyorsanız eğer K serisi bir Intel işlemci almanızda fayda var. Bu bağlamda 4670K'da çarpan kilidi açık olduğu için daha kolay yüksek frekanslara çıkma eğilimi gösterebilmekte. Evet, Haswell tabanlı Core i5-4670K şu an elimde. Aynı zamanda önümde IO1 iç tabanlı Core i5-3570K da var. Dışarıdan bakıldığı zaman iki işlemci de birbirinin aynısı gibi görünüyor. Ancak bu iki işlemci arasında çok çok önemli bir fark var. Artık Intel Haswell ile birlikte bir kez daha soket yapısında değişikliğe gitti ve LGA1150 formuna geçti. Daha önceki Intel işlemciler LGA1155 formundaydı. Dolayısıyla eğer Haswell tabanlı yeni bir işlemci almayı planlıyorsanız şunu bilin, elinizdeki Intel anakartla uyumlu olmayacaktır bu işlemci. Mutlaka ve mutlaka 7 serisi, Intel'in 8 serisi Z87 ya da B87 gibi chipsetlere sahip yeni bir anakarta sahip olmanız gerekiyor. Şu anki Intel anakartların hiçbirisi ne doğal olarak ne de yeni bir BIOS güncellemesiyle maalesef Haswell tabanlı işlemcilere destek vermiyor. Bunun en önemli sebebi az önce de söylediğimiz gibi artık voltaj regülatörleri de işlemcinin içerisine alındığı için fiziksel anlamda değişiklik gerekiyordu. Intel de bunu soket yapısına değişikliğe giderek kullanıcılara yansıtmış durumda. Evet, Haswell tabanlı işlemcilerin genel mimari özellikleri ve teknik detayları hakkında söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Aslında söyleyebilecek çok fazla şey var. Ancak biz geriye kalan tüm detayları Haswell piyasaya çıktığında yapacağımız kapsamlı incelemeye bırakmak istiyoruz. Ve buradan da isterseniz sözü daha fazla uzatmadan, lafı daha fazla dolandırmadan performans değerlerine geçelim. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Bu bir ön inceleme olduğu için geleneksel işlemci testlerinde yaptığımız tüm testlerin sonuçlarını şu anda size aktarmayacağız. En çok merak edilen bazı testlerin sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Hatta Core i5-4670K'yı yerine alacak Core i5-3570K'nın performans değerleriyle karşılaştıracağız. Ancak asıl testimizi Haswell piyasaya çıktığı zaman yapacağımıza söyleyerek şimdi artık test sonuçlarına geçelim ve yavaş yavaş hem sentetik testlerde hem de oyunlarda Haswell'in ne gibi yenilikler getirdiğini ya da ne oranda performans kazanımı sağladığını yakından irdelemeye başlayalım. Haswell mimarisini kullanan Core i5-4670K işlemci ön incelemesinde testlerimize Thundermark 13 Firestrike Extreme testiyle başlıyoruz. Burada tabloya gelen tüm işlemcilerin sonuçlarının aynı ekran kartıyla Nvidia'nın GeForce GTX 670 modeliyle alındığını not düşmekte fayda var. Toplam skora baktığımız zaman burada ekran kartının ağırlığı daha fazla olduğu için skorların genelde birbirine yakın olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bazen bazı işlemci modellerini birkaç puanın farklandırdığını da söylemek mümkün. Burada en yüksek skoru 4.6 GHz hızla çalıştığımız Core i5-4670K alıyor. Diğer işlemcilere baktığımız zaman ise genelde birbirlerine yakın sonuçlar aldığını söyleyebiliriz. Hatta 4670K aynı saat frekansında çalışan i5-3570K'dan bir miktar daha hızlı olmayı da başarmış. Şu an ekranlara gelen tablo Handbrake testinde aldığımız sonuçları gösteriyor. Bir video dönüştürme uygulaması olarak Handbrake işlemcilerin performansını, çoklu ortam performansını gösteren önemli bir araç. Büyük bir video formatındaki dosyayı iPhone 4 için H.264 formatına dönüştürdüğümüz uygulamada sonucun süre cinsinden, dakika cinsinden olduğunu ve daha düşük değerin daha yüksek performans anlamına geldiğini belirtmek gerekiyor. Burada sonuçlara baktığımız zaman 4670K açık bir şekilde 3570K'dan yani yerini alacağı iBridge tabanlı işlemciden daha yüksek performans ortaya koymayı başarıyor. Ancak Core i7-3770K ve AMD'nin 8 çekirdekli FX8350 modelleri Haswell tabanlı 4670K'dan daha yüksek performans yeri ortaya koymayı başarıyor. Bu bağlamda 4.6 GHz'deki Core i5-4670K ise standart hızlarda çalışan işlemcinin değerini geliştiriyor ancak yine de 3770K'yı yakalamayı çok fazla başaramıyor. Şu an ekranlara gelen tablo ise işlemci testlerindeki olmazsa olmaz uygulamalardan bir tanesi olan Cinebench'e ait. Cinebench'i hem işlemci hem de OpenGL testi olmak üzere iki farklı kategoride değerlendireceğiz. OpenGL testi de önemli çünkü tüm işlemcileri Nvidia'nın GTX 670 ekran kartıyla kullandık. Dolayısıyla OpenGL testlerinde ekran kartının performans farklarını oluşturma noktasında işlemcinin etkisi büyük. Ama öncesinde işlemci testiyle başlayalım. Yani CPU alt skoruna bakalım isterseniz. Burada işlemci modellerine baktığımız zaman Haswell tabanlı Core i5-4670K yerini alacağı iBridge tabanlı Core i5-3070K'dan açıkça daha hızlı olmayı başarıyor. Ancak bu işlemci testimize katılan diğer tüm işlemci modellerinin de gerisinde kalıyor. Burada AMD'nin 8 çekirdekli FX8350 işlemcisi de performans anlamında iddialı olmayı sürdürürken Core i7-3770K testimizin en yüksek skora imza atan üyesi oluyor. Tabi Core i5-4670K'yı 4.6 GHz'e çıkardığımızda ise tablo değişiyor ve Haswell tabanlı işlemci en yüksek skora imza atmayı başarıyor. Ancak saf frekans değerleri, bas frekans değerleri açısından bu işlemcinin 3570K'dan daha az olduğunu söyleyebiliriz. Ancak AMD tarafında 8350 ve Intel tarafında 3770K'dan maalesef daha yavaş kalıyor. OpenGL testine baktığımızda ise aynı ekran kartı kullanılarak yapılan testlerde 4670K bir kez daha 3570K'nın önünde yer alıyor. Hatta bu defa hatırı sayılır bir oranda önünde yer aldığını söyleyebiliriz. Ortaya koyduğu performans değeri oldukça önemli. Zira 3770K ile neredeyse birbirlerine yakın sonuçlara imza attıklarını söyleyebiliriz. İşlemci testlerinde sıkça kullandığımız uygulamalardan bir tanesi olan CPU Mark 99'a baktığımızda da Haswell mimarisinin burada iBridge mimarisinin önünde yer aldığını söyleyebiliriz. Zira Core i5-4670K yerini alacağı iBridge tabanlı Core i5-3570K'ya göre öngördüğümüz %10'luk performans artışının ötesine bir kazanım sağlayarak daha yüksek skora imza atmayı başarıyor. İşlemcilerin aritmetik performansını ölçmek için kullandığımız testlerden Fritz Benchmark'a baktığımızda da Haswell mimarisinin iBridge'e göre aynı bellek kapasitesi ve aynı frekans değerlerinde daha yüksek performans ortaya koyduğunu gösteriyor. Zira Haswell mimarisine sahip Core i5-4670K aynı saat hızında çalışan, aynı bellek kapasitesine sahip Core i5-3570K'yı geride bırakmayı başarıyor. Şimdiki test tablomuz X264 HD 4.0 ile yaptığımız yine bir video testi olacak. Burada yine video dönüştürme uygulamalarındaki performansı değerlendireceğiz. Hem PS1 hem de PS2 RAM testlerinde yapılan sonuçlara göre Core i5-4670K bir kez daha iBridge tabanlı 3570K'yı geride bırakmayı başarırken testin diğer öğelerine baktığımız zaman ise en hızlı işlemcinin burada 3770K ile iBridge tabanlı yüksek frekans değerine ve hyperthreading desteğine sahip işlemcinin olduğunu görmekteyiz. Benzer sonuçları PS2 için de söyleyebiliriz. Video dönüştürme uygulamaları açısından da Haswell mimarisinin kazanımları Intel'in lehine işliyor ve iBridge'e göre performans farkı oluşuyor. Ama tabii bunların gündelik hayattaki yansımalarının ne derece olacağını işlemciler piyasaya çıktıktan ve genel anlamda, yaygın anlamda kullanıcılar bu işlemcileri kullanmaya başladıktan sonra göreceğiz. Videomuzun başında da söylediğimiz gibi bu incelememizde Core i5-4670K'nın bir ön değerlendirmesini yapıyoruz. Intel resmi olarak Haswell lansmanını yaptığında çok daha detaylı bir incelemeyi sizlerle paylaşacağız. Dolayısıyla ön inceleme olduğu için çok fazla oyun testi vermek istemedik ancak yine de oyunsuzla geçmeyelim diyerek Hitman testindeki sonuçları sizlerle paylaşmak istedik. Ekran kartından bağımsız olarak ya da ekran kartını daha az etkilemesi adına orta çözünürlük diyebileceğimiz 1680x1050 pikselde yaptığımız testlerde Core i5-4670K'nın Haswell mimarisinin etkisiyle 2 kare saniyelik bir farkla da olsa yerini alacağı 3570K'yı geride bıraktığını söyleyebiliriz. Ancak 2 kare saniyelik farklar gerçek dünya koşullarında oyuncuların çok fazla fedakarlık yapıp da yeni işlemci alma noktasında eğilim gösterebileceği bir fark değil. Sonucunda bazen aynı ekran kartıyla aynı işlemciyi farklı modlarda çalıştırdığınız zaman bile 2 kare 3 kare saniyelik farklar oluşabilmekte. Dolayısıyla burada benzer sonuçlardan bahsedebiliriz. Haswell mimarisine sahip ve iBridge mimarisine sahip aynı saat frekansındaki işlemciler için. Haswell mimarisini anlatırken bazı noktaların altını çizmeye çalıştık. Zira yeni mimari bazı yeni komut setlerini de beraberinde getiriyor. Ve bu komut setlerinin performans farkı yaratabilmesi için bunları destekleyen uygulamaların da piyasaya çıkması gerekiyor. Aynı saat frekansında çalışan Haswell tabanlı Core i5-4670K ve iBridge tabanlı Core i5-3570K'yı değerlendirirken bu kombo setlerine destek veren Cisco Thunder 2013 içinde ayrı bir parantez açmak istedik. Şu an ekranlara bu testte alınmış skorlar geliyor. Ekranlarınızda da görebileceğiniz üzere iki farklı mimariye sahip fakat belli kapasitesinden frekans dilerine turbo ile çıkılabilecek hızlara kadar diğer tüm detayları aynı olan iki işlemci arasında eğer kombo setleri destek verdiği takdirde daha yeni kombo setlerine sahip olan işlemcinin daha yüksek performans değerleri ortaya koyabildiğini Cisco Thunder 2013 ile birlikte görmekteyiz. AVX2 ve FMA3 gibi kombo setlerine destek veren uygulamalar yaygınlaştıkça gerçek dünya koşulları çerçevesinde insanların kullandığı bu kombo setlerine sahip uygulamaların sayısı arttıkça Haswell'in iBridge mimarisine göre daha yüksek performans değerleri sunmaya başlayacağını da görebileceğiz. Haswell tabanlı Core i5-4670K'nın işlemci performans sonuçları bu şekilde. Mevcut yazılım desteği itibariyle Haswell mimarisinin iBridge'e kıyasla en iyi koşullarda %10 civarında performans artışı sağladığını söyleyebiliriz genel değerlendirme açısından. Şimdi isterseniz entegre grafik performansına bakalım. Zira Haswell cephesinde en büyük yeniliklerden bir tanesi grafik tarafında. Intel hem grafik performansını arttırıyor hem de DirectX 11.1 gibi en yeni teknolojileri destekleyerek yazılım ve grafik uyumluluğu noktasında da kendisini geliştirmiş oluyor. Bu bağlamda bu videomuz bir ön inceleme videosu olduğu için AMD tabanlı entegre grafik birimleriyle karşılaştırmayı kapsamlı videomuza bırakmak istedik. Zira o videoyu yayınlayacağımız tarihte AMD'de 3. nesil Fusion işlemcilerini piyasaya sunacağı için iki tarafında en güncel teknolojilerin karşılaştırma noktasında daha detaylı ve kapsamlı bilgileri o videomuzda sizlere daha rahat veriyor olacağız. Bu videomuzda ise şu an zaten tablolar ekranlara gelmeye başladı. Intel tarafındaki grafik gelişimini görmek açısından H4600 grafik birimini yani Core i5-4670K'nın sahip olduğu grafik birimini Intel tarafında iBridge mimarisinin en güncel ve en hızlı grafik birimi olan H4000 ile kıyaslayacağız. Şu an dediğimiz gibi zaten tablolar ekranlarınıza gelmekteydi. Örneğin tırcımak onun için ClockGate evet, alt testindeki grafik skoruna baktığımız zaman H4000 yaklaşık 5800-5815 puanlık skora imza atarken Core i5-4670K'nın sahip olduğu H4600 grafik birimi ise 6782 puanlık bir skora imza atıyor. Yani bu bağlamda bakıldığı zaman %20 civarında ya da %15-%20 arası bir performans farkından bahsedebiliriz kabataslak. Yani bu grafik biriminin performans gelişimi açısından Intel'in ne derece iddialı olduğunu ya da bu alana ne kadar yatırım yaptığının önemli bir göstergesi olarak da kabul edilebilir. Sentetik testlerle ilgili olarak bu iki skoru verdikten sonra şimdi isterseniz oyunlardaki gelişime bakalım. Zira pek çoğumuz için sentetik testlerden ziyade oyunlardaki gelişim daha büyük önem ve anlam taşımakta. İlk oyunumuz Hitman Absolution olacak. Burada 1680x1050 çözünürlüğündeki orta kalite ayarlarına ve Full HD çözünürlüğündeki orta kalite ayarlarına bakacağız. Full HD zaten çok fazla konuşmaya gerek yok. Entegre grafik birimleri için Full HD zaten en azından şu aşamada belki de uzak durulması gereken çözünürlük olarak gösterilebilir. Ancak 1680x1050 piksele baktığımız zaman yani konsol çözünürlüğü olarak bildiğimiz 720p'nin de biraz üzerine çıktığımız zamanki sonuçlara baktığımızda Hitman için orta kalite ayarlarında H4600 grafik biriminin yaklaşık 16 kare saniyelik performans ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. H4000 ile kıyaslandığı zaman da yaklaşık 3 kare saniyelik bir performans kazanımı var. Oran olarak bakıldığı zaman tabii ki iyi bir kazanım olarak söyleyebiliriz aradaki farkı. Ancak 16 kare saniye tabii ki bu oyunun akıcı bir şekilde oynanabilmesi adına çok yeterli değil. Bu bağlamda çözünürlüğü 1280p yani 720p'ye düşürüp kalite ayarlarını biraz optimize ettiğimiz zaman belki 30 kare saniye sınırını yakalamak daha mümkün olabilecek. Bu gibi detayları zaten kapsamlı videomuzda sizlerle paylaşıyor olacağız. İsterseniz Tomb Raider'a geçelim. Tomb Raider tarafında da yine aynı çözünürlüklerde. Yani iki farklı ekran çözünürlüğünde yaptığımız testlere baktığımız zaman özellikle 1680x1050 pikseldeki sonuç 22 ya da 23 kare saniye olarak gösterilebilir H4600'de yine. Yani burada 720p'ye düştüğümüz an itibariyle bu oyun rahat bir şekilde 30 kare sınırının üzerine çıkmayı başaracaktır diyebiliriz. Full HD çözünürlüğe baktığımız zamansa yine çok fazla konuşmaya gerek yok. Entegre grafik birimleri için Full HD dediğimiz gibi şu an için uzak bir ihtimal olarak görünüyor. Tabi Intel tarafında bir de GT3 olacak. Kendi entegre grafik kapasitesine sahip olan, grafik kapasitesinin yanında bellek birimine sahip olan. Burada tabii ki farklı performans sonuçlarına da bahsedebiliriz. Ancak GT3 grafik birimine sahip olan işlemciler, özel işlemciler olacak. Ve sadece sınırlı sistem alternatifleri için piyasaya girmiş olacak. Son olarak bir de 4 Showdown'a bakalım. Burada aslında sonuçlar biraz daha iyi. HD4600, 1680x1050 pikselde ve anti-aliasing kapalı ancak diğer ayarlar yüksek seçenekteyken 30 kare saniyeye neredeyse yaklaştı ya da 30 kare saniyeyi yakaladığını söyleyebiliriz. Bu önemli zira bu oyunu demek ki daha düşük çözünürlük seviyelerinde ve iyi diyebileceğimiz kalite ayarlarında akıcı bir şekilde oynayabileceğiz LG 4600 grafik birimiyle. Keza LG 4000'e baktığımız zaman arada neredeyse 10 kare saniyelik fark olduğunu söyleyebiliriz. Şu an tablodan da görebileceği üzere LG 4000 ancak 18 kare saniye civarında performans farkını imza atıyor. Bu oyun ilginçtir. Full HD çözünürlükte yaptığımız testlerde de LG 4600 akıcılık sınırı olan 30 kare saniyeye yakın sonuçlara imza atmış durumda. Yani 4 Showdown için LG 4600 Hasran mimarisinin masaüstü tarafındaki en hızlı grafik birimi olan LG 4600'ün akıcıya yakın oyun deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz. Core i5 4670K Haswell işlemcisinin ön incelemesinde bir de isterseniz güç tüketimi ve sıcaklık değerlerine bakalım. Intel, Haswell mimarisinden bahsederken enerji verimliliğine ve güç tüketimine de ciddi yatırımlar yaptığının altını çizmekte. Şu an ekranlara gelen tablodan da görülebileceği üzere özellikle bekleme durumunda Haswell tabanlı işlemcinin i5 tabanlı muadiline nazaran daha az güç tükettiğini söyleyebiliriz. Tabii şu an ekranlara gelen tablo sistemin çektiği toplam güç miktarını gösteriyor. Ancak bileşenler aynı olduğu için aradaki farkı hesaplamak da gayet kolay. Yük altındaki değerlere baktığımız zaman ise burada da önemli bir kazanım sağlandığını söyleyebiliriz. Yani %10'a varan oranda daha yüksek performans olan Haswell tabanlı Core i5 4670K aynı zamanda muadili Core i5 3570K'ya nazaran daha az güç tüketen bir kimlik de ortaya koyabilmekte. Bir de isterseniz sıcaklık değerlerine bakalım. Burada da Haswell'in biraz daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi aradaki farklar yer yer çok önemli farklar olmasa bile sonucunda birkaç derecelik daha serin çalışma ortamı bile özellikle overclock yapacaklar için zaman zaman daha yüksek, daha iyi avantajlar sağlayabilir. Haswell tabanlı Core i5-4670K'nın performans değerlerini de bu şekilde görmüş olduk. Sağ elimde de Intel'in i5 tabanlı Core i5-3570K işlemcisi var. Şunu söyleyebiliriz, tabii ki bu bir ön incelemeydi. Detaylı sonuçları tam incelememizde, ürün piyasaya çıktığında yapacağımız incelememizde sizlerle paylaşıyor olacağız. Ancak elinizde i5 tabanlı hızlı bir işlemci varsa şu an için Haswell tabanlı bir işlemciye geçmenizde çok fazla gerek olmadığını söyleyebilirim. Entegre grafik tarafında ciddi kazanımlar söz konusu ancak şunu öngörebiliriz. Core i5-3570K ya da Haswell jenerasyonunda Core i5-4670K alacak işlemci zaten büyük oranda entegre grafik birimini kullanmaktan ziyade AMD ya da Nvidia'nın yüksek performanslı bir ekran kartını takacaktır sistemine. Dolayısıyla entegre grafik tarafındaki kazanımları bir tarafa bırakırsak eğer zaten Intel'in yayınladığı slaytlardan ve dokümanlardan Haswell'in i5'e göre aynı saat frekansında ortalama %10 civarında daha hızlı olacağı öngörülüyordu ki bizim de yaptığımız testler 3 aşağı 5 yukarı benzer sonuçlar verdi. Zaman zaman bir miktar daha düşük sonuçlarla da karşılaştığımız oldu. Tabii ki burada takdir sizin. Haswell tabanlı işlemcileri de almak isteyebilirsiniz. Hızlaşma başarımı anlamında gelişmeler var. Daha kolay yüksek frekansa çıkma durumu da söz konusu Haswell jenerasyonunda. Ancak aynı saat frekansında kazanımın çok ciddi farklar yaratacak oranda olmadığını söyleyebiliriz. Evet, diğer taraftan yeni nesil komut setlerine destek veren uygulamalar çıktığında aradaki fark Haswell'de yine artacaktır. Ancak şu an i5 tabanlı iyi bir sisteminiz varsa yakın vadede, kısa vadede Haswell tabanlı yeni bir sisteme geçmenizde çok fazla pratik fayda olacağını söyleyemeyiz. Zira performans kazanımları saf işlemci değerlendirmesi söz konusu olduğunda kayda değer oranında değil ya da yeni bir işlemci anakart yatırımı yapacak kadar ciddi kazanımlar sağlamadığını da söyleyebiliriz. Bu videomuzda Intel'in Haswell tabanlı Core i5-4670K işlemcisi için bir ön inceleme gerçekleştirdik. Haswell jenerasyonu ile ilgili çok sayıda incelememiz olacak ancak bu incelemeleri Haziran ayında işlemci piyasaya çıktığında yapıyor ve sonuçları sizlerle paylaşıyor olacağız diyerek videomuzda son noktayı koymak istiyorum. Bizden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.